Güne Bakış devam ediyor.
Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Uygulama Radyosu Radyo Kid'de Güne Bakış programındaki birlikteliğimiz devam ediyor. Ben sunucunuz Zehra Şöhrü Üresin. Son günlerde haberlerde ve sosyal medyada sürekli isimler, dudak uçuklatan rakamlar ve skandallar uçuşuyor. Ancak biz bugün o gürültünün biraz dışına çıkmak istiyoruz. Çünkü o büyük manşetlerin ve yargı süreçlerinin arkasında aslında çok daha derin, çok daha sessiz ve yakıcı bir mücadele var. Bağımlılık. Bazen bir heyecanla, bazen bir kereden bir şey olmaz merakıyla başlayan o küçük adımlar nasıl oluyor da insanın iradesini, geleceğini ve en nihayetinde tüm hayatını kuşatan bir zincire dönüşüyor. Neden bırakmıyoruz ya da neden her defasında son olacağına inanıp aynı kapıdan giriyoruz gibi cevabını vermekte en çok zorlandığımız soruların peşine düşeceğiz. Bugün çok değerli bir konuğumuz bizlerle. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Bahadır Geniş. Hocam öncelikle yayınımıza hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Dinleyenlerimiz için sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
Psikiyatri bölümünde öğretim üyesiyim. Yaklaşık 5 yıldır Kocaeli Üniversitesi'ndeyim ve özellikle bağımlılıklar alanında çalışıyorum. Burada tabii gündem alacağımız konu kumar bağımlılığı ama bunun dışında alkol, madde ya da sigara ile ilgili olan bağımlılıklarla da ilgili yakın zaman diliminde çalışıyorum. Bu bağlamda baktığımız zaman hem hastanemizde hem de Yahya Kaptan polikliniklerimizde bağımlılıkla ilgili tedavi hizmeti sunan polikliniklerimiz var. Bu birimlerden de sorumlu öğretim üyesiyim diyebilirim.
Hocam isterseniz önce şu bağımlılık kelimesinden başlayalım. Bir şeyin bizi eğlendirmeyi bırakıp bizi yönetmeye başladı. O kritik eşik tam olarak neresidir? İnsan ne zaman kendi iradesinin dizginlerini kaptırır?
Burada aslında bizim bağımlılık terimini de kullanmadığımız bir süreçteyiz diyebilirim. Bağımlılık eski zaman diliminde daha yaygın olarak kullanılıyordu ama tabii o eskinin etkisini hemen biz bir şekilde atamıyoruz. Bağımlılık da damgalayıcı bir terim olduğu için eskiden kumar bağımlılığı diyorduk ama şimdi kumar oynama bozukluğu olarak tanımlıyoruz. Yani kumar oynama bozukluğu üzerinden konuşuyoruz. Kumar bağımlı demiyoruz artık yeni tanımlamalarla birlikte. Çünkü kişinin bağımlı olduğunu düşündüğü aşamada tedaviden uzaklaştığını görürüz. Hani bu gibi damgalayıcı olan süreçlerle birlikte. Aslında her bağımlılığın kendi içinde bir hızı var. Ama kumar bağımlılığı için dikkat edilebilecek belki birkaç tane başlık var. Yani bu tabii ki hiçbir kimse kumar oynayayım ve bağımlı olayım diye bu sürecin içine girmiyor. Ve burada kumarın bir eğlence aracı olarak olduğu bir noktadan günlük hayatı ciddi bir şekilde etkileyen bağımlılık boyutuna kadar yani kumar oynama bozukluğuna kadar devam eden bir seyri var. Ama bir iki tane önemli aşama var ki bunlar aşıldığı zaman insan bir kendisine ya bende bir farklılıklar var dediği bir nokta olması gerekiyor. Bir, insanoğlu bir şeyi saklamaya başlıyorsa bir problem var anlamına geliyor. Yani insan kumar oynadığını saklamaya başlıyorsa, bununla ilgili süreçlerden etrafa bahsetmemeye başlıyorsa, kendi içinde bu süreci yaşamaya başlıyorsa burada bir problem var. Çünkü normal olan bir şeyi biz saklamayız. Saklama eğilimi başlıyorsa burada risklerden birisi. İkincisi, burada oynadığım tutarlar benim için yüksek miktarlarda olmaya başladıysa yani o parayı ben belki çok uzun bir vadede kazanabileceğim bir para ve ben onu bir anda riske edebiliyor isem burada kontrolün kaybettiği bir nokta anlamına geliyor. Ve yine önemli başlıklardan birisi yani tanı kriterlerinden de birisi olarak da geçer. Kişi bırakmak ister ama tekrardan geri dönme hikayesi olur. Yani burada ben bunu deniyorum, çabalıyorum, bırakmaya çalışıyorum ama tekrardan ben bu alışkanlık döngüsünün içinde kendimi buluyorsam hikayenin birazcık daha artık o eğlence ya da keyif amacıyla kullanımından daha çok oynama bozukluğuna yani kumar bağımlılığına doğru geldiğini söyleyebilmek mümkün.
Hocam pek çok kişi ben istediğim zaman bırakırım diyor. Bahis bağımlılığının alkol veya madde bağımlılığından biyolojik olarak bir farkı var mı? Beynimizde o an neler oluyor? Söylendiği gibi kolayca bırakılabiliyor mu?
Burada ben işte istesem bırakırım hikayesi aslında tüm bağımlılıklarda var. Bunu sigara içen bir kişi de söylüyor. İşte madde kullanan bir kişi ya da alkol kullanan bir kişi de söylüyor. Biyolojik bağımlılıkların daha doğrusu böyle kimyasalların etkili olduğu bağımlılıklardan tabii ki kumarın bir farklı noktası var. Ama benzer özellikleri de var. Eski zaman diliminde kumar oynama bozukluğu yani kumar bağımlılığı bir bağımlılık olarak tanımlanmıyordu. Bu daha çok bir dürtü kontrol mekanizması, yani bununla ilgili bir bozukluk olarak tanımlanıyordu. Yapılan çalışmalar bize şunu gösteriyor. Yani bu aslında bağımlılıklardaki sürece benzer bir şekilde beyinde belli bölgeler, ortak bölgelerin aktive olduğunu gösteriyor. Yani kişi alkol kullandığı zaman beyinde hangi bölgeler aktive oluyorsa kumarda da bunlar aktive oluyor. Yani o biyolojik anlamda gördüğümüz kimyasalların vücuda girdiği anda tetiklenen beyin bölgeleri kumarda da tetikleniyor. O zaman diyoruz ki bu kumar da aslında bir bağımlılık. Yeni zaman diliminde, yani 2013 yılından itibaren zaten bu artık bağımlılıklar başlığı altında değerlendirilmeye başlıyor. Aslında yine hikayesi uzun bir hikaye. Ama tabii ki ortak noktalar var. Buradaki ortak olarak gözlenen noktalar ne? Ödül mekanizmasını devreye sokuyor. Yine dopamin dediğimiz işte nörotransmitleri aktive ediyor ve beyin ödül merkezinde oynanma esnasında ciddi bir haz salınımı ortaya çıkıyor. Yani dopamin salınımı ve sonrasında haz ortaya çıkıyor. Biz bunu alkol içen bireyde de görebiliriz, madde kullanan bireyde de görebiliriz ya da sigara içen kişide ya da yine davranışsal boyutta bakarsak oyun oynayan kişide de görebiliriz. Bunlar ortak noktalar. Ama farklılıklar var mı? Var tabii ki. Yani kumarın kendine özgü özellikleri de var. Alkol ya da madde kullanmadığı zaman kişi yoksunluk belirtileri göstermeye başlar. Yani fiziken de vücudunda anormal tepkiler ortaya çıkmaya başlar. Örnek veriyorum, eroin kullanan bir kişi bıraktığı aşamada ciddi kemik ağrıları, eklem ağrılarıyla mücadele etmek zorunda kalır. Çünkü eroin çok ciddi bir ağrı kesici özelliği olan bir maddedir. Bu vücuttan ayrıldığı zaman doğal olarak vücut ağrımaya başlar ve kişi belli bir aşamadan sonra keyif almak için değil, o ağrıyı gidermek için kullanmaya başlar. Kişi kumar oynamayı bıraktığı zaman bir ağrı hissetmez. Ya da örnek veririm, son zamanlarda işte yaygınlığı yine artan maddelerden biri metamfetamin kullanmadığı zaman kişi yavaşlar, iştahı açılır, uyku hali artar. Yani bedensel anlamda reaksiyonlar görür. Kumarda böyle bir şey olmaz. Temel fark aslında burada. Kumarda bunları görmüyor oluşumuzdur. Peki kumarda yoksunluk döneminde ne ortaya çıkar? Gerginlik, sinirlilik, yalnız kalma ihtiyacı, uyku bozuklukları gibi aslında şeyler çıkar. Daha çok ruhsal ve sosyal anlamda yoksunluk belirtilerini görürüz. Ama belirgin olarak işte eroinde ya da metamfetaminde gördüğümüz gibi fiziksel belirtiler ortaya çıkmaz. Bu da kumar oynama bozukluğunun diğer bağımlılıklardan temel farklarından birisidir.
Hocam, özellikle az kalsın kazanıyordum hissi beyni kazanmış gibi mi kandırıyor? Neden bu his bizi tekrar oynamaya itiyor?
Bu his aslında, hani şimdi diğer bağımlılıkları da biraz karşılaştırdığımız için oradan da örnek verebilirim. Diğer bağımlılıklarda yoktur mesela. Yani alkol içen kişi ya da sigara içen kişi ya da madde kullanan kişi de ya az kalsın kazanıyordum hissiyatı olmaz. Bu kumara özgü durumlardan biridir ve mekanizma şöyle çalışır aslında. Kazanıyordum hissi kazanmaya çok yakın olduğu için beyinde benzer ödül döngüsünü çalıştırır. Yani sanki kazanmış gibi kişi ödül sistemi içinde dopamin salgılamaya başlar. Orada bir aracı bahseder. Yani örnek verelim, ya 5 diyelim ki bahis oynadı kişi, 5 maç oynadı, 4'ü tuttu, bir tanesi yattı, işte hakemden dolayı olmadı, işte son dakikada gol kaçtı gibi, hani birçok böyle şeyden bahseder ve neredeyse kazanıyordum hissiyatı, ya ben kazanıyordum aslında, araya bir engel girdi, o zaman ben üstüme düşeni yaptım, sanki kazanmışım gibi bir algı yaratır ve bu tamamen ödül sistemini benzer şekilde etkiler. Böyle olduğu zaman kişi oyunun içinde daha fazla kalır. Kazanmaya yaklaştım, yani bu sefer olmadı ama bir sonrakinde olur ihtimali olur. Ve sıklıkla gördüğümüz hani durumlardan bir hastalarımız da şudur. Bir öncekiyle bir sonraki arasında bir bağ kurarlar. Yani ben şimdi neredeyse kaybediyordum, neredeyse kazanıyordum ya. Bir sonrakinde o zaman kazanma ihtimalim artıyor gibi görür. Ama hani oradaki 5 maçla sonraki 5 maç tamamen farklı. İhtimaller tamamen bağımsız. Ya da bu slot oyunlarında da işte örnek veriyorum, 3 tane oradaki istenilen maddeden gelmesi gerekiyor, 2 tane geldi. O zaman yani neredeyse kazanıyordum ihtimali ya da bu düşüncesi ortaya çıkıyor. Ama bir önceki gelen ekranla bir sonraki ekran birbirinden bağımsız. Yani burada arada bir nedensellik, yani rastlantısal bir şekilde denk geldiğini söyleyebiliriz. Böyle olduğu zaman da kişi kendini oyunun içinde tutmaya devam ediyor. Aslında kumarda o farklıdır. Kişi kazansa da kaybetse de oynama eğilimindedir. Yani kazanır, zaten kazandığım bir şeyi neden bırakayım? kaybeder, kaybettiğimi geri kazanmalıyım düşüncesiyle oynar. Bu alkol ya da maddeden farklı olan taraflarından birisi.
Hocam, son dönemde çok sevilen futbolcuların, ünlü isimlerin ve fenomenlerin bu skandalara karıştığını görüyoruz. Bir gencin hayran olduğum kişi yapıyorsa bir zararı yoktur diyerek düşünmesi psikolojik olarak nasıl bir risk oluşturuyor?
Burada tabii kişilerin özellikle böyle biraz daha tanınırlığının fazla olması ya da sevilen kişiler olması, o zaman o kullanıyorsa ya da o yapıyorsa, bunu madde ya da alkol için de söyleyebiliriz. O kumar oynuyorsa ya demek ki o kadar da kötü bir şey yok anlamına gelir ya da böyle atıf yapmaya başlarız. Ya da o yapıyorsa ben de bu riski alabilirim. Risk alma davranışımız artar. Zaten kumardaki en önemli problemlerden birisi de şu oluyor. Yani kişiler çok önemli oranda yasa dışı kumar oynamasına rağmen o sürecin getirmiş olduğu risklerden de endişe etmemeye başlıyor. Diyor ki yani işte eşim, dostum, arkadaşım oynuyorlar, bir şey olmuyor. O zaman bir şey olmadığı algısı kişilerdeki risk alma davranışını da arttırıyor. Böyle olunca da yaygınlık zaten çok fazla artıyor. Bu tanınan, bilinen kişilerde de kumar oynama davranışını gördüğü zaman kişi doğal olarak onu bir rol model olarak da alabiliyor. Örnek veriyorum, ailede bir kişi sigara içiyorsa baba istediği kadar işte sigara içme yavrum desin. Yani davranış olarak model alınıyor ve diğer bir kişinin de sigara içtiğini ya da işte kumar oynadığını gördüğü zaman kendi davranışını da aslında mantıksallaştırıyor diyebiliriz ve bir sosyal öğrenme diyebiliriz. Yani rol model aldığın bir kişi hangi eylemlerde bulunuyorsa sen de onu yapma ihtimalin artıyor. Örnek veriyorum, baba sigara içiyorsa içebilirsin. Baba işte öfkeliyse, gerginse onun gibi olmak istersin. Ya da baba çok saygılı, işte çok iyi, merhametli bir kişiyse ve sen babayı örnek alıyorsan böyle bir mizacın olabilir. Ya da rol model olarak işte burada öğretmen olabilir, okuldaki bir başka kişi olabilir, bir sporcu olabilir, bir sanatçı olabilir. Onu örnek alıyorsan, o ne yapıyorsa sen de bunu sosyal olarak öğrenme haline getirip oradaki olumsuz ya da istenmeyen davranışı kendinde hak görebilirsin. Bu da tabii ki hikayenin daha da yaygınlaşmasına aracı olur.
Hocam, eskiden kumarhane için bir yere gitmek gerekirdi. Şimdi kumar herkesin cebinde. Bu erişilebilirlik, bağımlılık oranları nasıl etkiledi?
Tabii ki kötü yönde etkiledi. Buradaki süreçte özellikle pandemi döneminden sonra biz pandeminin miraslarından birisi gibi, yani buradaki olumsuz anlamda tabii ki. Çünkü kapalı bir ortamdayız. Hani dışarıya çıkmıyoruz. Doğal olarak online olan her şey çok daha yaygınlaştı. Ve bu aşamada aslında kumarın tırmanışı başladı. Önceden işte ben Amatem'de çalıştığım zaman dilimlerinde ya da psikiyatri kliniklerinde asistanlık sürecimde hatırlıyorum. Çok nadirdir yani kumar. İşte bir at yarışı oynayan amca olacak da hani gelecekte tedavi için birçok mal varlığını yitirmiş olacak da tedaviye gelecek kısmı olurdu. Ama şu an poliklinik yaptığım her gün mutlaka minimum bir hasta görüyorum. Yani bu %20-%30 oranda, hani benim gördüğüm hasta popülasyonuna baktığım zaman, hani bağımlılıkla ilgilendiğim için de çok yaygınlaştı. Bizim polikliniklerimize de sayıların çok fazla olduğunu görüyoruz. Bunun en temel nedenlerinden birisi ulaşılabilirlik. Yani bu etrafımızda çok yakında ise bizim bunu oynama ihtimalimiz çok daha fazla artıyor. Ve şimdi gideyim hadi bir kumarhaneye ya da bir bayiye gideyim de hani oynayayım gibi bir süreç yok. İnsanlar telefondan istediği anda, istediği mekanda ve çok kısa sürede erişim sağlayabiliyor. Örnek veriyorum, erişimin engeli kalkmış oluyor. Önceden işte bir bayiye gidecek olsanız bile, örnek veriyorum, işte hazırlanıyorsunuz, üstünüzü giyiyorsunuz, işte ayakkabıyı giydik, yola çıktık vesaire vesaire. Hani birçok engel var ama şu an hiçbirini yapmadan kişi tamamen uzanır pozisyondayken bu maçlarını ya da işte slotlarını oynayabilir ya da bu kumar oynayabilir aşamaya geliyor. Bu hız arttıkça doğal olarak erişilebilirliğin getirmiş olduğu bu davranışı devam ettirme süreci ortaya çıkıyor. Bu mevcut süreçle ilgili çok daha ciddi bir şekilde artıyor. Kişiler artık görüyoruz. Örnek veriyorum, otobüs beklerken de oynuyor, eve giderken de oynuyor, markette alışveriş yapıyor, kasada beklerken de oynayabiliyor, bizim polikliniklerimize gelirken orada da oynayabiliyor gibi. Yani çok kısa bir zaman diliminde çok seri bir şekilde ulaşabilmenin getirmiş olduğu bir rahatlık var. Ve burada da şöyle bir şey var. Şimdi alkol içinde, işte madde içinde ya da kumar içinde bunu söyleyebilmek mümkün. Bunlar belli tekrarlarla kişide entegre olan ve oturan davranışlar ya da bağımlılıklar diyebiliriz. Yani kişi 5 defa oynadığı zaman bağımlı olmuyordu ama 50 defa oynarsa bağımlı oluyor gibi düşünebiliriz. 50 defa bu benim için olabilir, bir başkası için 40 olabilir, bir başkası için 60 olabilir. Yani ben bu davranışı ne kadar çok tekrar ediyorsam belli bir noktada bağımlı olacağımı bilmek lazım. Ve burada kimsenin de koruyucu bir tarafının da olmadığını söyleyebiliriz. Yani ya ben işte bağımlı olmam ya da ben işte kumar bağımlısı olmam diyebilmek mümkün değil. Yeterli sayıda kişi buna erişebiliyorsa, oynuyorsa bu bağımlılık oluyor. Bu alkol içinde, madde içinde benzer. Sadece kişiden kişiye değişen işte rakamlar ya da süreler olabilir. Kimisi işte 5 yılda alkole bağımlı olur, kimisi 3 yılda bağımlı olur ama belli bir aşamaya, belli bir kritik eşik geçildikten sonra herkes bağımlı olur. Ve kumar içinde bu böyle. O zaman ben ne kadar fazla oynayabiliyorsam, o kadar bağımlı oluyor isem, ne kadar hızlı erişiyorsam o kadar çok oynarım. Ve bu erişim kişilerin bağımlılık durumunu daha fazla ortaya çıkartır.
Hocam, bağış şirketlerinin reklamlarında kullandığı bedava bonus, kayıp iadesi gibi kavramlar bağımlılık döngüsünü tetiklemek için kullanılan psikolojik birer tuzak mı?
Cevabımız evet. Burada baktığınız zaman birçok maalesef ki iyi giden tedavi bozan şeylerden birisi de bu oluyor. Çünkü bu gibi durumlar aslında ya zaten telafisi var düşüncesi ortaya çıkartıyor. Çünkü ya ben zaten geri iadesi varmış. Yani şu kadar kaybedersem zaten bu kadar da iade olabilir. Ya da zaten bedavadan geldi bu para. Hani çok böyle elimde olan bir paraya harcamayacağım düşüncesi ortaya çıkartabilir. Ama bunların şöyle tuzaklar olduğunu söyleyebilmek lazım. Bir, siz bahisten uzaklaştığınız zaman kişiler bu bonusu vermeye başlıyor. Çünkü sizin bu kumar oynama davranışınızı tetikleyip devam ettirdiği zaman içeride kalacağınızı biliyor. Neden? Biraz önce de söyledik. Kumar hem oynadığınız zaman devam ettiğiniz, hem kaybettiğiniz zaman da o parayı çıkarmak için devam ettiğiniz bir eylem. Ve böyle olunca tekrarlanan davranışlarla kişi o içeride tekrardan kalabiliyor. Ve şöyle de bir şey var. Buradaki hani bonuslar ya da işte kayıp iadesi gibi olan şeyler, kişiler ilk başta ya tamam çok güzel işte hani 50 lira veriyormuş ya da 100 lira veriyormuş gibi düşünebilirken, sizin o 50 lira ya da 100 lirayı alabilmeniz için 10 defa oyun oynamanız gerekiyor. Yani o spin dediğimiz ya da işte çark dedikleri şeyi çevirmeleri gerekiyor. Bunu çevirebilmek için de zaten sizin de kendi paranız yatması gerekiyor. Yani siz belli bir parayı da zaten orada yüklemeye başlıyorsunuz. Ama bonus işte %100, %50 işte oyuna katıldığınız zaman bu kadar bonus hikayesi zaten tamamını veren bir sistem yok. Siz oynadıkça o ekleniyor gibi böyle söyleyebiliriz. Bunların her biri kişilerin zafiyetini bildikleri veya da hani sistemin psikolojisini bilerek eklenilen ve kişiyi içeride daha fazla tutmaya yönelik yapılan eylemlerden birisi. Eskiden işte o kumarhanelerdeki kişilerin nasıl diyeyim böyle çok lüks ortamlar ya da işte oraya getirilen hani kişiler dışarıya çıkmasın bile diye yemeklerinin getirildiği ya da kazanan kişinin anons edildiği, böylelikle hani kazandığı düşüncesi sen de kazanabilirsin imajının yaratıldı. Hani psikolojik savaşın aslında online sistemlerdeki karşılığı da bonuslar diyebiliriz.
Hocam, peki bahis bağımlılığı gizli ilerleyen bir süreç. Bir anne baba veya bir eş yakınının bahis bağımlısı olduğunu hangi davranış değişikliklerinden anlayabilir?
Burada aslında diğer bağımlılıklarda da olduğu gibi benzer bazı şeyler var. Örneğin kişilerde normalden farklılaşma olduğunu gördüğümüz zaman aklımızın ucundan geçebilir. Örnek veriyorum, kişi sorumluluklarını yerine getirmemeye başlıyor. Yani yapması gereken işler var, bunları safsaklıyor ya da yapmamaya başladıysa. Aile içinde geçirilen vakitler azaldıysa, kişi daha çok tek başına ya da bilmediğimiz eş dost arkadaşlarıyla vakit geçirmeye başladıysa ve ruhsal anlamda çökkün, yalnız, içe kapanık bir hale geldiyse ya da tam tersi gergin, öfkeli, daha sinirli bir birey haline geldiyse, bilmediğimiz borçlar birden çıkmaya başladıysa, yani finansal süreçler zorlanıyorsa, finansal süreçlerle ilgili de yeni borçlar ortaya çıktıysa her zaman için şüphe etmek gerekebilir. Yani bu bir öğrenci ise akademik başarıyla ilgili sorunlar oluyorsa burada dikkat etmek gerekir. İş hayatındaysa belki iş hayatıyla ilgili düzenler ya da işte işe gitme sayısındaki azalmalar ya da oradaki veriminin düşüklüğü olabilir. Çünkü burada kumar bir defa hani yoğun bir şekilde oynanma sonucunda merkeze geliyorsa diğer hiçbir aktiviteden keyif alınmayan bir sürece doğru geliyoruz. Böyle olduğu zaman da yani şimdi arkadaşlarım işte bir etkinliğe çağırdı. Niye gideyim ki? Çünkü burada çok daha keyifli ve enerji harcamadan yapabileceğim bir eylem var gibi düşünebiliyor. Böyle olduğu zaman sosyal ilişkiler etkileniyor. Ya da kumar oynarken zihninde her zaman için o oynama süreci oluyor. Yani işte o kadar yoğun bir dikkat sağlayamıyor. Ya da akademik süreçlerde o kadar yoğun bir dikkat sağlayamıyor. Örnek veriyorum işte bugün oynanacak bir maç var. O sürekli aklında. Yani ya da birkaç tane maç var ya da bir bülten var her neyse. Bu sürekli aklında. Yani işte şu iş bitse de gidip oynasam ya da şu ders bitse de gidip oynasam gibi düşüncelerden dolayı var olduğu yere de ait hissedemiyor. Zihni orada olmuyor. Böyle olduğu zaman akademik başarıda da düşme oluyor. Ya da aile içinde oturuyor ama ruhen yok orada. Yani bedenen orada, ruhen orada olmuyor. Böyle durumlarda işte biraz önce saymış olduğumuz belirtiler aileler açısından en azından bir basamak daha dikkat çekebilecek noktalar olabilir.
Hocam sizin de bahsettiğiniz gibi bir bağımlı kaybettiği büyük paraları geri kazanmak için tekrar oynamayı tek kurtuluş yolu olarak görüyor. Bu kısır döngüden profesyonel destek almadan çıkmak mümkün mü peki?
Yani çok önemli oranda mümkün değil diyebilirim. Yani bunu yani %100 denebilir mi bilmiyorum. Bununla ilgili bir çalışma hani görmedim ama burada profesyonel destek sürecin birlikte ele alınması açısından çok önemli oluyor. Örnek veriyorum hem aile hem hasta hem de işte sağlık çalışanı oradaki profesyonel hekim arkadaş ya da psikologlarımız. Bu üçü bir araya geldiği zaman süreç ilerliyor. Yoksa kişi ya da aileler birlikte bu tedavi sürecine kendilerince yola çıktıkları zaman ilk başta kişinin talebi şu oluyor. Yani borcumu ödeseler ben bir daha oynamayacağım. Aileler için bu çok ikna edici oluyor ve aileler borcu ödüyor. Kişi 1-2 ay pişman oluyor, ondan sonra tekrardan hikaye aynı yerden devam ediyor. Çünkü o rutinler, o alışkanlıklar değiştirilmemiş ve hayatında kişinin halen kumar dışında keyif aldığı ya da haz alabildiği bir şey yok. Kişi burada da hakikaten samimi olarak da bir suçluluk, bir pişmanlık hissediyor. Ama mevcut ortam birazcık işte 1-2 ay içinde geçti, düzelmeye başladıktan sonra diyor ki ya eskisi kadar oynamam düşüncesiyle giriyor. Tekrardan aynı borçlar ortaya çıkıyor. Şimdi bu döngünün içinde çok uzun bir zaman dilimi harcamış ve tüm varını yoğunu kaybetmiş hastalarımız var. Ve bize geldikleri nokta genelde şöyle bir aşama oluyor. Bir hafta öncesinde ya da iki hafta öncesinde ciddi bir mali problem olmuş. Artık saklanılan borçlar paylaşılmış ve o aşamada tedaviye geldiğimiz bir nokta oluyor. Şimdi bu aşamadan sonra da kişi bu aşamaya gelene kadar zaten çok büyük bir maalesef ki olumsuz anlamda yol kat etmiş oluyor. Ondan sonra bile yani ben bu borcu ancak kumar oynayarak ödeyebilirim düşüncesine sahip olan bireylerde bile yaklaşık 2 aylık 3 aylık zaman dilimi içinde borçların çok da ödenebilir bir durum olduğunu görüyoruz. Bunu belki %98-99 hasta için söyleyebilirim. Yani çok büyük oranda bu borcu ben ancak kumar oynayarak ödeyebilirim düşüncesi tedavinin 2. 3. ayında artık değişiyor. Çünkü neden? Bir yapılandırılma süreci oluyor. Aile bu konuda belli bir miktarda destek sağlayabiliyor. Aileden de özellikle yapmış olduğu desteği hani biz hibe gibi değil, sadece borcu yapılandırmak gibi olmasını öneririz. Yani kişinin borcu ödenebilir ama kişi ailesine borcunu peyderpey ödeyebilir. Şimdi böyle bir sistemin içine girdiği zaman kişi borçlar çok daha rahat yapılandırılabilir bir aşamada oluyor. Ve kumarı hayatından çıkardığı zaman zaten işine dönebiliyor. Yani odağını oraya verebiliyor. İşte ki performansına çok belirgin olarak son birkaç yıla göre hep arttığını görüyoruz. Örnek veriyorum hani araba alım satımı yapan bir hastamızdan örnek vereyim. Bu kişi zaten hani sürekli gün içinde kumar oynadığı için gelen müşterilerle de ilgilenmiyor örnek veriyorum. Ama belli bir aşamadan sonra kumar hayatından çıktıktan sonra işine yöneliyor ve işiyle ilgili performansının da arttığını görebiliyoruz. Yani bu borçlar sadece kumarla ödenir düşüncesi çok belirgin olarak geçiyor. Ama tabii ki burada %100 elzem olan şey ne? Bir profesyonelden destek almak. Çünkü biz bu süreci eğer sağlıklı başa çıkma stratejileriyle değiştirmezsek, kişinin gününü yapılandırmazsak, keyif alabileceği eylemlere eklemezsek, kumara erişimi sınırlandırmazsak bu döngü 3 ayda bir, 4 ayda bir tekrar ediyor. Sonrasında işte tüm mal varlığını kaybetmiş, artık böyle ev, araba, hani bağ, bahçe ne varsa hepsi gitmiş ve en son kriz noktasında gelen bir klinik tabloyla karşılaşıyoruz. Burada profesyonel desteğin oldukça önemli olduğunu söyleyebilirim. Peki sormadın ama ben anlatayım orayı. Yani nereye başvursunlar ya da nereye gitsinler?
Hocam sıradaki sorum tam da oydu.
Tamam o zaman hadi sen sor ben cevaplayayım.
Tamamdır. Tedavi süreci nasıl işliyor peki hocam? Kişi size başvurduğunda o nasıl bir yolculuk bekliyor?
Evet. Şimdi soruyu geri alayım. Hani nereye başvursunları kısmından bahsedeyim. Bir, özellikle bulunan hani ildeki devlet hastanelerimizdeki psikiyatri hekimlerimize başvurabilirler. Yani bu alanla psikiyatri temel olarak ilgileniyor. Ruh sağlığı hekimlerimiz bu alanda bir destek sağlayabilirler. İkincisi, Yeşilay Danışmanlık Merkezleri'nin tedavide etkin olduğunu söyleyebilirim. Yani Yeşilay devletin hani desteklediği bir sivil toplum örgütü. Bu bağlamda da tedaviyle ilgili olan kısımda yer alıyor. Sadece kumar bağımlılığıyla ilgili değil, oyun oynama bozukluğuyla, alkol, madde, sigara gibi tüm bağımlılıklara tedavi hizmeti veriyor. Ve YEDAM'ın da ya da Yeşilay Danışmanlık Merkezleri'nin de bu hizmeti ücretsiz. Bu da bizim için oldukça kıymetli. Çünkü kişiler zaten bir kriz tablosu içinde geldikleri için tedaviyle ilgili de destek imkanları azalmış oluyor ya da mali süreçlerde zorlanmış oluyor. Yeşilay Danışmanlık Merkezleri hem psikologlarıyla hem de sosyal hizmet uzmanlarıyla bu bağlamda ücretsiz olarak destek veriyor. Yani bir probleminiz varsa hem bulunmuş olduğunuz ildeki sağlık kuruluşlarındaki psikiyatri hekimlerinden ya da özel muayenehanelerden hizmet alabilirsiniz. Ya da Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinden hizmet alabilirsiniz. Bu bağlamda bu ikisini söyleyebilmek mümkün. Süreç nasıl devam ediyor? Diyelim ki hani kişi geldi, hikaye tamam, beklenti şu oluyor tabii ki. Hocam böyle bir problemimiz var, biz bunu çözelim. Ama bu öyle bir defada hani çözülen bir şey olmuyor. Şöyle düşünelim, ben birinci kattan işte ikinci kata çıkacağım. Arada 10 basamak olsun. Bu 10 basamak hiçbir zaman bir seferde çıkılmaz. Yani bu bir yolculuk gibi görmek lazım. Bazen burada edindiğimiz beceriler olur. Biz bir üst kademeye çıkarız. Yani ikinci basamağa çıkarız. Üçüncü basamağa çıkarız. Orada biraz bekleriz. Ondan sonra dördüncü basamak, sonra beşinci basamak vesaire vesaire. Yani basamak basamak giden bir tedavi süreci vardır. En başta kişi değerlendirilir, mevcut şikayet anlanılır, oynanılan alanlar öğrenilir. Kişi için tetikleyiciler çok bireyseldir. Kimisi için örnek veriyorum, boş beklemek, hani can sıkıntısını gidermek için kişi oynayabilirken, kimisi kazandığını devam ettirebilmek için, kimisi kaybettiğini kazanmak için oynayabilir. Kimisi için bir arkadaşını görmek tetikleyicidir. Öyledir ki bazen de evdeki kişilerin uyuması bir tetikleyicidir. Yani birçok tetikleyici vardır. Bu çok bireysel anlamda ortaya çıkar. Bunları çok belirgin olarak öğrenmek önemlidir. Ve bu tetikleyicileri hayatımızdan elimine etmek, kumar oynama isteği geldiği zaman ben bununla nasıl başa çıkmalıyım kısmını çalışmak oldukça önemli. Ve belli düşünce hatalarımız var. Örnek veriyorum, işte ben bu borcu sadece kumar oynayarak ödeyebilirim ya da neredeyse kazanıyordum hissiyatı. Bunlar mesela var olan düşünce hatalarından. Ya da kişiler genelde bir yanlık bellek gösterir. Yani geçmişe dair hep kazandığı anılar aklındadır. Bir borcun içine girdiği zaman ya geçmişte kazanmıştım, şimdi de oynarsam kazanırım diye düşünür. Belki 100 defa oynadı, ikisinde kazandı, 98'inde kaybetti ama o iki defa çok daha canlı bir şekilde bellekte hatırlandığı için. Kişi geçmişe bakar, ya işte kazanmıştım, şimdi bu borcumu çıkarmak için tekrardan oynayayım düşüncesi ortaya çıkar. Bu gibi şeyler düşünce olarak çalışılır. Ve tedaviyle ilgili yapılması gerekenler, davranışsal önlemler hepsi birlikte alınır. Şimdi bunların her birine baktığımız zaman, bunların her birini tek görüşmede ya da bir ilaçla çözebilmek mümkün değil. Bir basamak, bir yolculuk gibi düşünmek lazım. Burada yavaş yavaş bir yol kat edilir. Sıklıkla böyle haftada bir ya da iki haftada bir görüşmeler yapılır. Ve bu psikoterapilerin yanına da ilaç tedavisi eklenebilir. Yani özellikle kişinin ek olarak bir kaygı bozukluğu varsa, bir depresyonu var ise bu sürecin içinden çıkmasını kolaylaştırmak amacıyla da zaten ilaç tedavileri eklenir. Kumar oynamaya özgü ilaçlar var mı? Şu aşamada FDA onaylı ilaçlar olmamakla birlikte klinikte iyi olduğunu gördüğümüz ilaçlar var. Bu ilaçları kullanıyor olmak kumarın cazibesini azaltıyor kişinin gözünde. Özellikle kumar oynamadıkça kumar oynama isteğini de azaltan ilaçlardan birisi. Yani diyebilirsiniz bir ilaç tedavisi bu kumar oynama eylemini etkileyebilir mi? Destekleyici ajanlardan birisi olarak kullandığımız ilaç tedavileri var. Bu bağlamda ilaç tedavileriyle birlikte psikoterapilerin bir araya gelmesi tedavideki etki gücünü bu bağlamda arttırıyor diyebilirim. Kocaeli özelinde şöyle bir şey söyleyebilirim. Hani bizim iki tane polikliniğimiz var. Bunlardan birisi Umuttepe'de bağımlılık polikliniğimiz var ve Yahya Kaptan'da da yine hem sigara konusunda hem de diğer bağımlılıklar konusunda destek sağlayabilecek polikliniklerimiz var. Çok rahat bir şekilde vatandaşlarımız randevu alıp rahat bir şekilde muayenesini olabilirler.
Hocam son olarak şu an bizi dinleyen ve bu batağın içinde hisseden bir gencimize veya ailesine ilk adım olarak ne yapmasını önerirsiniz?
İlk adım olarak şeffaflığı öneririm. Burada özellikle bize geldikleri zaman diliminde bu bazen olur bazen olmaz ama ben ilk aşamanın mutlak şeffaflık olduğunu düşünüyorum. Nedir bu şeffaflık? Örnek veriyorum, kişinin 10 TL borcu var, bunun 8'ini söylüyor, 2'sini söylemiyor. Bu bizim için şu anlama geliyor. Bir yıl sonra bu tekrarlayacak, 3 ay sonra bu tekrarlayacak anlamına gelir. Çünkü kişi o 2 TL'yi şöyle düşünebilir. Ya ben şimdi 10 TL borcum var desem evde çok büyük olay çıkacak. Onun için ben bunu en iyisi 8 TL diyeyim. Bu 2 TL'yi ben kendim öderim gibi düşünebilir. Ama mali anlamda zaten sıkışık olduğu için o 2 TL'yi ödeyemez bir durumda olur. Ve der ki ya ben en azından şu elimdeki parayla bu 2 TL'yi ödeyemiyorum ama şu 1 TL'yi 2 TL yapmayı deneyeyim diye kumar sürecin içine tekrardan girer. Bunun için birincil öncelik şeffaf olmak. Yani ne kadar borcumuz var, ne kadar işte elden aldık, ne kadar hangi bankadan borcumuz var, bunların her birini şeffaf bir şekilde çalışmak gerekir. İkinci basamak tabii ki bir uzman desteğidir. Yani bir uzman desteği olduğu zaman sürecin profesyonel bağlamda ele alınması işlenir. Çünkü kişiler kendilerince bir tedavi yöntemi tutturmaya çalışır ya da biz bu işi kendi içimize çözelim dedikçe şöyle olur. Der ki ya biz bu çocuğu çok şımarttık, işte bir dediğini iki etmedik, bu bundan böyle oldu diye düşünebilir mesela, sık olan şeylerden birisi. Ve belli bir aşamadan sonra kişi aslında bırakma aşamasında, iyileşme aşamasında aile der ki ya sen eskiden bunları yapmasaydın şimdi böyle olmazdın. Zaten bak hani düzelme aşamasında eski sayfayı açmanın çok bir anlamı yok. Ama işte biz şımarttık da böyle oldu, şimdi biraz burnu sürtsün, bunu hiç unutturmayalım biz gibi söylemler kişiyi belli bir aşamadan sonra gerer. Çünkü zaten bir mücadele, bir uğraş veriyor. Bir de böyle eskiye dair hani söylemler mevcut süreci gerçekten daha fazla bozar. Bu bağlamda hani bunların olmaması için bir profesyonel ekibin burada çalışması gerektiğini söylemek mümkün.
Hocam bu değerli ve yararlı bilgilerimizle paylaştığınız için tekrardan çok teşekkür ederiz. Son sözleriniz için mikrofonu tekrardan size bırakalım.
Yani net olarak şunu söylemek lazım. Bu bir yolculuk gibi, yani çok böyle birden hani çözülen, tek görüşmede çözülen ya da tek ilaçla çözülen bir süreç değil ama atılan her adım çok kıymetli. Yeter ki bu aşamada biz geriye gelmeyelim. Ufak tefek tökezlemeler hani sürecin içinde de olabilir. Ama nihai hedeften sapmadığımız takdirde bu sonuca ulaştığımız, yani gemimizi limana çektiğimiz bir süreç olabilir. Ama burada 3 sac ayağımız var. Aile, buradaki sağlık profesyoneli, hekim ya da klinik psikologlarımız ve hastanın kendisi. Lokomotif hasta olur, diğer ekip de bu lokomotife yardımcı olmaya çalışır. Bu 3 parça da normalin üstünde biraz iyi ise tedavi genellikle başarılı olarak devam eder.
Teşekkür ediyoruz hocam. İzninizle programı kapatıyorum.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıklar Anabilim Dalı'ndan Doçent Doktor Bahadır Geniş hocamız bizlerle birlikteydi. Hocamıza tekrardan teşekkürlerimizi iletiyoruz. Sizlere günün hava durumu ve ekonomi açılış değerleriyle veda ediyoruz. 20 Ocak Salı günü Radyo Kİ'de en güncel haberleri sizlerle paylaşmaya devam ediyor olacağız. Bir kez daha görüşünceye dek hoşça kalın, Radyo Kİ'yi dinleyerek kalın.
Güne bakış sona erdi.